وعدده.
يحسب أن ما لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadan çekiştirip duran, kaş göz hareketleriyle alay eden her kişinin vay haline. Ki o, mal yığıp biriktiren ve onu saydıkça sayandır. Gerçekten malının kendisini ebedi kılacağını sanmaktadır. Hayır, andolsun o hutameye atılacaktır. Hutamenin ne olduğunu sana bildiren nedir? Allah'ın tutuşturulmuş bir ateşidir ki o yüreklerin üstüne tırmanıp çıkmaktadır. O onların üzerine kilitlenecektir. Kendileri de dikilip yükseltilmiş sütunlarda bağlanacaklardır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsturay.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 4 Şehrivar 1403, Hicri Gamere 20 Safer 1446 ve Miladi Takvimle 25 Ağustos 2024 Pazar. Aynı zamanda Peygamber Efendimiz'in sevgili torunu Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve yarenlerinin Kerbela'da şehit edilişinin 40. gününün yıl dönümünü idrak ediyoruz. Bu vesileyle tüm İslam alemine başsağlığı diliyoruz. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteninin ardından tarihten bir yaprak Türkiye'den köşe yazarları Hüseyin Erbayin ve İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Meysan Feriven sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. Hüseyin Erbay'ın gecesinde İslami İran mateme büründü. Hüseyin Erbay'ın yürüyüşüne katılamayanların Tahran'daki 14 kilometrelik yürüyüşü başladı. Türkiye ile İran arasında dostluk ve işbirliği toplantısı düzenlendi. İran tarım ürünlerinin ihracatında %33 artış yaşandı. Zakzaki, Siyonist rejimin çöküş yolunda olduğunu belirtti. Şimdi haberler. İslami İran, dün gece İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ve o Hazretin Sadık Yarenlerinin şehadetlerinin 40. günü yıl dönümünde mateme büründü. Bugün Hicri Kameri 20 Safer 1446 Ehl-i Beyt imamlarının üçüncüsü, Cennet Gençlerin Efendisi Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam ve Sadık Yarenlerinin Kerbela Çölü'nde şehadetlerinin 40. gününün yıl dönümü Hüseyin-i Erbain'i idrak ediyoruz. İran dahil dünyanın dört bir yanından milyonlarca ziyaretçi bugün Hüseyin-i Erbain merasimlerine katılmak için Kerbela kentinde bulunuyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam Kerbela olayında Mekke'den Kerbela'ya ulaşana kadar tüm yol boyunca şehadet zamanında bile bu kıyamdan İslam karşıtı Yezid'in hükümetini ifşa etmek ve emri bil maruf ve nehyanil münkeri canlı tutmak, zulüm ve zalimin karşısında durmak, Kur'an-ı Kerim ve öz Muhammed'i İslam dinini destekleyip canlı tutmaktan başka hedefi olmadığını açıkça vurguladı. İslami İran halkı dün gece Seyyid-i Şuhada'nın şehadetinin 40. gecesinin yıl dönümünde tıpkı Tasua ve Aşura merasimlerinde olduğu gibi matem merasimleri düzenlediler, törenlerde mersiyeler okudular. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın konumu ve şahsiyeti hakkında konuşmalar yapıldı. Bizler de irip çalışanları olarak Hüseyin-i Erbain nedeniyle, başta siz değerli dinleyicilerimiz olmak üzere tüm Müslümanlara, özellikle de hür insanlara başsağlığı diliyoruz.
Hüseyin-i Erbain etkinliğine katılamayan ziyaretçilerin büyük buluşması bir saat önce Tahran'da ve ülkenin farklı şehirlerinde başladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre her yıl olduğu gibi Erbain gününde bu değerli ve manevi etkinliğe katılamayanlar Tahran'ın İmam Hüseyin Aleyhisselam meydanından başlayarak Rey şehrinde Hazreti Abdülazim Haseni'nin türbesine kadar yürürler. Hazreti Hüseyin Aleyhisselam'ın yasını tutanlar Erbain yürüyüşünün anısına Necef'ten Kerbela'ya kadar olan 14 kilometrelik yolu yürüyecek. İslami Tebliğ Koordinasyon Konseyi Hüseyin-i Erbain merasimine katılamayanları bu yürüyüşe Siyonist rejimin Filistin halkına karşı işlediği büyük suçu kınamaya ve Filistin'in mazlum halkına destek olmak ve ülke genelinde çocuk katili İsrail rejimini yok etmek amacıyla bugün de varlıklarıyla Erbain'in siyasi duasının zirvesini haykırmaya davet etti. Erbain Merkez Karargahı, Irak'a giden İranlı ziyaretçilerin sayısının 3 milyondan fazla olduğunu belirtti.
İstanbul'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan onuruna dostluk ve işbirliği toplantısı düzenlendi. Toplantıda Pezeşkiyan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gönderdiği mesajlar okundu. Türkiye medyasında çıkan haberlere göre İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın onuruna Türkiye-İran dostluk ve işbirliği konulu toplantı yapıldı. Şişli'de bir otelde gerçekleşen toplantı, İstiklal Marşı ve İran Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesut Pezeşkiyan'ın seçim mücadelesini ve zaferini anlatan video gösterimi yapıldı. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan gece dolayısıyla gönderdiği mesajda şunları kaydetti. Çok sayıda komşularımız arasında Türkiye ile ilişkilerimiz geniş ve kapsamlı ortak noktalar, kayda değer kapasiteler ve en önemlisi de iki ülkenin derin devletçilik geçmişi ve yönetim olgunluğu sayesinde her zaman ayrıcalıklı olmuş ve çeşitli içsel, bölgesel ve uluslararası olumsuz gelişmelere rağmen kabul edilir ölçüde istikrar ve sürdürülebilirliğini korumuştur. Milletlerin yakın ilişkileri, hükümetlerin işbirliğinin temelini oluşturmaktadır ve bu kaçınılmaz bir gerçektir. Bugün bölgemiz kötü niyetliler ve fitnecilerin pis oyunlarının oynandığı, pis emellerinin sürdüğü bir bölge haline gelmiştir. Nitekim Filistin halkı, dünya devletleri ve uluslararası sorumlu örgütlerin inanılmaz bir şekilde kayıtsızlığı altında hayatın en acı ve en masum dönemlerinden birini yaşamaktadır. Ama fitneciler bununla da kalmayıp bölgemizde savaş ve istikrarsızlığı yaymaya çalışmaktadırlar. Böyle bir durumda iki büyük devlet ve iki büyük millet, İran ve Türkiye'nin işbirliği ve yakınlığı her zamankinden daha fazla önem kazanmaktadır. Hükümetler ve devletler düzeyinde olan bu işbirliği iki Müslüman ülke için umut vericidir. Bugün iş adamları ve girişimciler bölgenin bağımsızlığı için mücadele eden ve ülkemiz arasında dostluğu güçlendiren ve pekiştiren askerler mahiyetindeler. Daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu ve Erdoğan mesajında şu ifadelere yer verdi. Ülkenizde yapılan 14. İran İslam Cumhurbaşkanlığı seçiminde Cumhurbaşkanı olarak seçilmenizi canı gönülden tebrik eden bu büyük sorumlulukta size başarılar dilerim. Seçim sonuçlarının dost ve kardeş İran milletine hayır ve bereket kaynağı olmasını temenni ederim. Cumhurbaşkanlığınız döneminde ülkemiz arasındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine yürekten inanıyorum. Bu bağlamda sizlerle işbirliği yapmaktan memnuniyet duyacağımı ifade etmek isterim. Bu vesileyle şahsınızın sağlık ve mutluluğu ile dost ve kardeş İran milletinin refahı ve saadetini temenni ederim.
İran İslam Cumhuriyeti Gümrüğü son 5 ayda yurt dışına tarım ürünleri ihracatında %33 artış yaşandığını açıkladı. İran İslam Cumhuriyeti Gümrüğü yayınladığı raporda bu yılın 5 ayında tarım ürünleri ihracatında 1 milyar 453 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Bu da geçen yılın aynı dönemine göre ağırlık olarak %22, değer olarak ise %33 artışa işaret ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Gümrüğü'nün raporuna göre bu yılın 5 ayında yurt dışına 1 milyar 453 milyon dolar değerinde 2 milyon 657 bin ton tarım ürünü ihraç edildi. Bu raporda bu yılın 5 ayında ihraç edilen tarım ürünleri arasında değer bazında en büyük ihracat artışından bahsediliyor. Bu dönemde tarım ürünleri arasında en fazla ihracat artışı sera biberi, portakal, fıstık, elma ve marulda yaşandı. Bu rapora göre bu yılın 5 ayında tarım ürünleri arasında en fazla ihracat 352 milyon dolarla fıstık, 177 milyon dolarla domates, 111 milyon dolarla elma, 108 milyon dolarla karpuz ve 52 milyon dolarla patates oldu.
İran Şerif Teknik Üniversitesi öğrencisi Emir Muhammed Bahtiyari, Uluslararası Mucitler Federasyonu'nun 4. Uluslararası Buluş ve İnovasyon Yarışması'nda gümüş madalya kazanarak ikinci oldu. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre, İran İslam Cumhuriyeti, Amerika, Kanada, Avustralya, Fas, Endonezya, Türkiye, Rusya, Katar, Bahreyn, İngiltere, Çin, Hong Kong, Malezya, Tayland, Birleşik Arap Emirlikleri ve Polonya'nın da aralarında bulunduğu 40 ülkeden 600 tasarımın katıldığı 2024 Dünya Fikir ve Buluş Yarışması'nın 4. turu 16 ile 18 Ağustos tarihleri arasında İsviçre'de düzenlendi. Çeşitli bölümlerdeki dünya yarışmalarının bu turundaki mucitler, mühendislik, bilgisayar bilimi, tarım ve çevre, kimya ve biyoloji ve tıp birbirleriyle tıp dallarında birbirleriyle yarıştılar. Bu arada İran Şerif Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Fakültesi lisans öğrencisi Emir Muhammed Bahtiyari, çevre koruma alanında tasarımını sunarak yarışmada ikincilik elde ederek gümüş madalya almayı başardı. Bu İranlı öğrencinin yaptığı cihaz toprak ve gaz püskürtme, karbondioksitten oluşan kombine bir yöntem kullanarak yangını söndürüyor. Bahtiyari'ye göre bu cihazın yapımı yaklaşık 8 ay sürdü ve şimdi bu cihazın performansını artıracak değişiklikler geliştirip uyguluyor.
Dünya Direniş Alimleri Birliği Başkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam Birliği'nin tesis edilmesindeki rolünü takdir etti. İsna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Mahir Hammud, İran İslam Cumhuriyeti'nin istikbarla mücadele etmek, Filistin'i ve İslam Birliği'ni desteklemek için attığı adım sadece belli kesimlere ait olmayan ilahi bir emirdir ifadesine dikkat çekti. Mahir Hammud sözlerinin devamında şunları kaydetti. Müslümanlar arasında birlik çok önemlidir çünkü İslam'ı ve İslam ümmetini korur. Bu birlik fitne yolunun kapatılması ve Siyonizmin tüm boyutlarıyla karşı karşıya getirilmesi için özellikle gereklidir. Dünya Direniş Alimler Birliği Başkanı sözlerinin devamında buradan hareketle tüm İslami grupların birleşmesi gerekmektedir. Çünkü bir yandan düşman geniş bir şekilde seferber olmuş, diğer yandan ise birlik olmadan zafere ulaşılamaz vurgusunda bulunarak İran İslam Cumhuriyeti'nin çok çaba sarf ettiği bir sır değil, alimlerden birliğin sağlanması için çok çaba göstermelerini istiyoruz. Siyasi amaç konusunda birlik sağlandığında dini farklılıklar büyük ölçüde azalır ifadelerinin de altını çizdi.
Nijerya İslami Hareket lideri yaptığı açıklamada Aksa Tufanı operasyonu sayesinde Siyonist rejimin gerileme yoluna girdiğini vurguladı. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Şeyh İbrahim Zakzaki Kerbela'daki El-Aksa Nidası muhkebine katılırken Siyonist gaspçı rejim kötüleşti ve çöküş yolunda ifadesini gündeme taşıdı. Zakzaki şunları kaydetti. Gaspçı rejimin gerilemesi Aksa Tufanı operasyonuyla başlamış olup Yüce Allah'ın izniyle yakın zamanda yıkımı gerçekleşecektir. Bu bir iyimserlik değil. Mevcut kanıtlar bunu gösteriyor. Nijerya İslami Hareketi lideri sözlerine şöyle devam etti. Bugün dökülen bu kanların ardından Allah'ın izniyle Gazze galip gelecek, ardından Filistin zafere ulaşacak ve çok yakında Mescid-i Aksa'da namazlarımızı kılacağız. Gazze şeridine yönelik saldırgan cinayetinin başlamasından bu yana hiçbir suç işlemekten çekinmeyen Siyonist rejim, uluslararası hukuka bakılmaksızın çocukları, kadınları, sağlık çalışanları, hatta gazetecileri bile hedef alıyor.
Siyonist rejimin eski savaş bakanı yaptığı açıklamada bu rejim Lübnan Hizbullah füzelerine karşı koymada başarısız oldu ifadelerini kullandı. İrna'ya göre Avigdor Lieberman cumartesi günü yaptığı açıklamada şunları kaydetti. İsrail'in kuzeyine yüzlerce roket ve insansız hava aracı fırlatılması İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu kabinesinin Lübnan Hizbullah'ıyla baş edemediğinin bir göstergesi olduğunu belirterek Netanyahu'nun kabinesi çalışmaya devam etmeyi hak etmiyor açıklamasında bulundu. İsrail ordusunun Kara Kuvvetleri Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanı General Goy Hozat da direniş gruplarının İsrail ordusunun mevzilerine roket ve drone saldırılarına dikkat çekerek İsrail'in bu operasyonda şaşkına döndüğü ve Filistin direniş grupları tarafından ağır bir tokat yediğini belirtti. İsrail yetkili açıklamasında Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Gazze şeridinin büyük bölümünde durumu hala kontrolünde bulundurduğu İsrail'in ise bölgede askeri yönden de aşağılandığını itiraf ederek İsrail Batı Asya'da hiçbir şey yapamaz dedi.
Tıbbi kaynaklar cumartesi gecesi Siyonist rejimin Gazze şeridinin merkezi ve güneyinde çeşitli bölgelere yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte 71 Filistinlinin şehit düştüğünü bildirdi. İran Pres Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre bu şehitler de dahil olmak üzere Aksa Tufanı operasyonunun başlangıcından bu yana Gazze'de şehit sayısı 40.334 kişiye, yaralı sayısı ise 93.356'ya ulaştı. Daha önce haber kaynaklarında Siyonist rejimin Gazze şeridinin farklı bölgelerine yönelik saldırıları sonucu cumartesi sabahından bu yana 50 Filistinlinin şehit olduğu bildirilmişti. Gazze şeridinin Şehir Savunma Örgütü de cumartesi günü işgalci güçlerin Gazze şehrinin batısında yer alan Mustafa Hafız okulunu bombalayarak 10 kişiyi şehit ettiğini bildirdi.
Ve son haberimiz, haber kaynakları cumartesi gecesi İsrail'in çeşitli şehirlerindeki bazı Siyonistlerin bir kez daha Gazze'deki Filistin direnişiyle bir esir değişimi anlaşması talep ettiğini bildirdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 4 Şehrivar 1403, Hicri Kameri 20 Safer 1446, Hüseyin-i Erbain günü ve Miladi 25 Ağustos 2024 Pazar. Ayrıca tüm dünya özgürlükçülerine başsağlığı diliyoruz. ...1385 yıl önce bugün Hicri Kameri 20 Safer 61'de Allah Resulü'nün pak torunlarından ve Ehl-i Beyt İmamlar Halkası'nın üçüncüsü İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. gününün yıl dönümüdür. Hicri Kameri 61 yılının Muharrem ayının 10. gününde Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam imanlı ve vefakar olan 72 yareniyle birlikte Yezid ordusuyla karşı karşıya gelerek bu eşitsiz savaşta mazlumca şehit düşerken o hazretin hanedanı esir düştü. Her yıl bu acı olayın 40. gününe tekabül eden Erbain gününde düzenlenen merasimlerde Aşura hamaseti ve İslam dininin bilimlerinin ihyası yolunda İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadeti anılıyor. Bir rivayete göre İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şehadetinin 40. günü eşiğinde Ehl-i Beyt kafilesi Yezid'in İslam karşıtlığının mahiyeti ve İmam Hüseyin Aleyhisselam kıyamının hakkaniyetinin ifşası ardından Kerbela'ya ulaştı. Yine bir rivayete göre İmam Hüseyin Aleyhisselam hanedanı Kerbela'da İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın türbesine ziyaret için gelen Cabir bin Abdullah Ensari ve imamın diğer yarenleriyle karşılaştılar. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Şehrivar 1358'de Hac Mehdi Iraki ve oğlu Hesam Münafık terör örgütü tarafından şehit edildi. İslam devriminin önde gelen şahsiyetlerinden olan Hac Mehdi Iraki, İran'da İslam devriminin zafere kavuşmasından yıllar öncesinde despot Şah rejimine karşı mücadelesini başlatmıştı ve rahmetli İmam Hümeyni ile yakın bağlantısı vardı. Bu Müslüman ve devrimci şahsiyet yıllarca Şah zindanlarında ağır işkencelere maruz kaldı. Bu önüne gelen şahsiyet İslam devriminin zaferinden sonra geçmiş yıllarda olduğu gibi İslam Cumhuriyeti rahmetli kurucusu İmam Hümeyni'nin daima yanındaydı. Öyle ki İmam Hümeyni onu kendi kardeşi ve evladı olarak tanıyordu ve onun şehadetinden sonra şunları buyurdu. Irak'ın şehadeti benim için ağır bir musibettir ancak bu şehadet Allah yolundaydı. Onun şehadeti dolayısıyla tüm Müslümanları tebrik ediyorum. O şehit olmalıydı. Hasta yatağında ölmek onun için hafif geliyordu. 36 yıl önce bugün Hicri Şemsi, 4 Şehrivan 1367'de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kimyasal silahlardan yararlanan Irak'a karşı 620 sayılı kararı yayımladı. İran'daki sivil yerleşim bölgeleri ve askeri noktaların Irak rejimince kimyasal bombalarla hedef alınması ve İran'ın şikayette bulunması üzerine Birleşmiş Milletler uzmanlık heyeti bölgeye gitti ve bu silahların kullanıldığını teyit etti. Konseyin bu kararında kimyasal silahsızlanmaya ilişkin müzakerelerde ilerleme kaydedilememesi ve silahsızlanma konferansında bu gelişmenin tamamen ve etkili bir şekilde yasaklanması konusunda devam eden müzakerelerin bir sonucu olarak kimyasal silah kullanımının örtülü olarak ele alındığı bu kararda kimyasal silahların üretimi, stoklanması ve bunların imhası da dikkate alındı. ...34 yıl önce bugün Hicri Şemsi 4 Şehrivan 1369'da İranlı şair Mehdi Ehevan Salis vefat etti. 16 yaşındayken şairlik yapan Salis, üstadının teşvikiyle şiir söylemeye büyük ilgi duymaya başladı. Onun ilk şiiri tevhid ile ilgiliydi ki bu şiiri söylemesi Meşed'deki edebi derneğe girmesine neden oldu. O ömrünün sonlarında Tahran Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı alanında ders veriyordu. Klasik üslupta, kaside ve yeni üslupta şiir yazmaya başladı. Şahname'nin sonu, seçilmiş şiirler ve yeşil tonlarının mahremiyeti eserleri arasında yer alıyor.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Bu yılı %45-50 arası enflasyonla bitirebiliriz. 2025'te de %30'ların altına inmesi zor.
Karar.
Öğrencilerin en zor sınavı barınma. İstanbul'da ortalama kira asgari ücretten fazla.
Ve Milli Gazete.
Orman yangınları ve çiftçilerin sorunlarını konuşmalıyız.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Taha Akyol 23 Ağustos tarihli Karar gazetesinde Erdoğan ve faiz başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Merkez Bankası faizi indirmedi, iyi de etti. Çünkü enflasyonun beli kırılmış değildir. Hatta Merkez Bankası'nın açıklamasında hala enflasyon beklentisinin yüksek olduğu, gerekirse daha sıkılaştırma yapılacağı belirtiliyor. 2001'dekinden daha müzmin, daha yapışkan bir enflasyonla karşı karşıya olduğumuz belli. Erdoğan, 2001 yılında esnafın merhum Başbakan Ecevit'in önüne yazar kasa atmasını sık sık hatırlatırdı. Şimdi traktörler yollara domates döküyor.
tarım fena halde alarm veriyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Başbakan Erdoğan 2004 yılında iktidarda gördük faiz hayatın gerçeğidir diyordu. Kemal Derviş'in reform ettiği bir ekonomiyi devralmıştı. Kendisi de ideoloji yapmıyor, Avrupa Birliği'nin kavramlarıyla konuşuyordu. Merkez Bankası bağımsızdı. Ekonominin başında Ali Babacan vardı. IMF Türkiye kaplan ekonomi olma yolunda diye açıklama yapıyordu. Ekonomi sağlıklı büyüyordu. Fakat 2014'te faiz sebeptir söylemi başladı. Bağımsız Merkez Bankası'na söz geçiremiyordu fakat toplumun hoşuna gidiyordu. Ucuz parayı kim istemez ki? Üstelik İslami terminolojiyle konuşuyor, seçmende dini bir sadakat da yaratıyordu. Neymiş efendim? Faizleri düşürüyormuşuz. Benden başka bir şey beklemeyin. Bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu. Cumhurbaşkanlığı sisteminde bu politika frensiz, denetimsiz, dengesiz uygulandı. Ne direnecek bir bakanlar kurulu vardı ne de Merkez Bankası bağımsızdı. Erdoğan birçok konuşmasında Amerika, Almanya, Japonya gibi ülkeleri zikrederek o faizin çok düşük olduğunu belirtmişti. Öyleyse biz de emirle faizi indirtelim. Hem gelişmiş ülkeler gibi yaparız hem nasıl uygulamış oluruz. İşte yanlış bu düşünme biçimiydi. O ülkelerde faiz çok düşüktü çünkü sermaye birikimi çok yüksek, kurumlar çok sağlam, merkez bankaları bağımsız, piyasalar derindi. Bizde ise merhum Mehmet Genç hocamızın yazdığı gibi Kanuni Süleyman zamanında bile Avrupa'nın nüfus, sermaye birikimi, teknoloji ve enerji kapasitesi Osmanlı'dan en az 4-5 kat büyüktü. Bu yüzden 300 yıldır dış kaynak ihtiyacı içindeyiz. 16. yüzyılda Avrupa'da bankalar ve şirketler yaygınlaşmıştı. Bizde hiç yoktu. Üstelik Cumhurbaşkanlığı sisteminde kurumların ezilmesi ve Merkez Bankası bağımsızlığının kaldırılması emirle faiz indirtme politikasının enflasyonu patlatmasını kolaylaştırdı.
Cevher İlhan, 23 Ağustos tarihli Yeni Asya gazetesinde Demokratik Direnç ve İşbirliği başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Meclisteki son saldırı tertibi gittikçe erozyona uğrayan, iktidar cephesinin şiddet sarmalını tetikleyen kavgayı tahrikle toplumu kamplaştırıp kutuplaştırarak daha da erimeyi durdurma hamlesinin son gösterisi. İftiralı videolarla iktidara iliştirilmiş medyada topyekün muhalefete teröre destek, terörist ve vatan haini isnatlarıyla sürdürülen saldırıların sahteliğinin sırıtmasına karşı Anayasa Mahkemesi kararlarının bile bile hiçe sayılmasıyla hukukun çiğnenmesi bundan diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Bundandır ki seçimden sonra alay vala ile propaganda edilen yumuşama normalleşme furyası boşa çıkarken yandaş yorumcular meclis kürsüsünde bir vekile saldıran saldırgana eline sağlık övgüleri diziyor. Maaşlı troller pavyon ağzıyla saldırgana kral gereğini yaptı diyor ve Bahçeli biz olmadan da AK Parti gereğini yerine getirdi çıkışında bulunuyor. Belli ki bütün bu çarpıklıklarla başta ekonomik yıkım, tarımın çöküşü, İsrail'le gizli kirli ticaret, yargının sarayın güdümüne sokulmasıyla dayatılan vahim haksızlık ve hukuksuzluklar, ayyuka çıkan rüşvet, hırsızlık, ihaleye fesat karıştırma, milletin malının yandaşlara peşkeşi, partizanlık, israf ve şatafat karartılmak isteniyor. Bu maksatla iktidara iliştirilmiş medyada muhalefeti dağıtma komplosuyla 2028'de Cumhurbaşkanı adayı tartışmaları tetiklendi. Bilhassa İttifak protokolü gereği Millet İttifakı ortağı partilerden 39 milletvekilinin ana muhalefetten seçilmesi serişte edildi. İktidar partisi vekil transferine 500 milyonluk bütçe ayırır, muhalefetin belediye başkanlarını tehditlerle, baskılarla hizmet yapamaz, çalışamaz hale getirme şantajı savrulurken yandaş medyada uzun süredir mitomani ile karakterini sürekli yalana ayarlayan yalan hastalığıyla altılı masadan vekillerin hatta bir partinin genel başkanıyla toptan iktidar partisine katılacağı yalanı yaydırıldı. Çarpıcı olan parti içi hesaplar ve ideolojik saplantıdaki medyatik saptırmalarla bazı ana muhalefet mahfillerince bu fitne ateşine odun taşınıp malzeme verilmesi. Bu çarpıklıkla 14-28 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun %48 ile 25 milyon 500 bin oy almasına mukabil partisinin son seçimde 17 milyon 500 bin oyla %37 kalmasıyla %11'e tekabül eden 6.8 milyon oyun bir başka değerlendirmeyle 11 milyon oyun ittifak ortağı partileri seçmeninden gittiği gerçeği göz ardı edildi. Özellikle otoriter rejime karşı Millet İttifakı'nca hazırlanan demokratik anayasa önerisiyle dış politikadan sosyal politikalara, kamu yönetimi, güvenlik, göç, sığınmacı, sınırları koruma, kontrol, yolsuzluklarla, israfla mücadele, şeffaflık, denetimde güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakatıyla demokratik işbirliği zeminin inşası hiçe sayılıyor. Ve 31 Mart'taki başarının Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde 14-28 Mayıs seçimi sürecinde altyapısını oluşturduğu kucaklayıcı, helalleşme ile barıştırıcı, toplayıcı ve bütünleştirici makul siyasetin tesisinden sarf-ı nazar ediliyor.
Tahran Radyosu.
İsfender Korkmaz 23 Ağustos tarihli Yeni Çağ gazetesinde ikinci çeyrek fiili işsiz sayısı 7 milyona yükseldi başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. 2024 ikinci çeyrek Nisan-Mayıs-Haziran işsizlik verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış işsiz sayısı 2023 yılı aynı çeyreğinde 3 milyon 400 bin kişiyken bu sene 3 milyon 156 bin geriledi. İşsizlik oranı ise %9,7'den %8,8'e geriledi. Son 3 yıldır açıklanan işsiz sayısı ve işsizlik oranı düşüyor. Buna karşılık geçen sene ikinci çeyrekte %25,1 olan atıl iş gücü oranı bu sene %27,3'e yükseldi. Açıklanan işsizlik oranı düşerken son 3 yıldır atıl iş gücü ve potansiyel iş gücü oranı artıyor diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
İşsizlik verileri arasında neden böyle bir çelişki var? Bütün sorun işsizliğin tarifinden ortaya çıkıyor. Türkiye'de uzun yıllar iş arayıp iş bulamamış ve bu nedenle iş bulma umudunu kaybetmiş olanlar işsiz sayılmıyor. 2023 yılında iş bulma umudu kaybolmuş olanların sayısı 1 milyon 671 bin iken bu sene 294 bin kişi artarak 1 milyon 965 bin kişiye yükseldi. Gerçekte ise bunlar Türkiye'de iş arzının dar olmasından kaynaklanan sorunlardır. İş aramayıp işbaşı yapacak olanlar da işsiz sayılmıyor. Bunların sayısı da 2023 ikinci çeyrekte 1 milyon 407 bin kişiyken 2024 ikinci çeyrekte 473 bin kişi artarak 1 milyon 880 bin kişiye yükseldi. İş aramayanlar neden aramıyor? Eğitim, ev işi, emekli ve çalışamaz hale gelenlerin sayısı bir yılda bu kadar değişmez. Bunların geliri mi arttı? Dediğim gibi işsizliğin bu tarifine göre açıklanan işsiz sayısı gerçek işsizliği göstermiyor. Sonuç olarak açıklanan işsiz sayısı son bir yılda 244 bin azaldı. Ama TÜİK'in işsiz saymadığı, potansiyel iş gücü dediği ve fiilen işsiz olanların sayısı ise son bir yılda 445 bin kişi arttı. 2024 fiili işsizlik oranını bulmak için işsiz sayılmayan ama fiili durumda işsiz olan 3845 kişiyi iş gücüne ilave etmek gerekir. Bu durumda 2024 yılı ikinci çeyrek düzeltilmiş iş gücü 39 milyon 662 bindir.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz. Bu bağlamda cep telefonları aracılığı ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınız uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı Tarhan Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Tekrar beraber oluncaya değin, mutlu ve esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam kültüründe Erbain.
İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın şanlı Aşura kıyamından ve şehadetinden 40 gün geçiyor.
Bugün sizlerle birlikte Erbain'in İslami uygarlığının şekillenmesindeki rolü, ayrıca uygarlık oluşturabilecek bir toplumun özellikleri ve faktörleri hakkında konuşacağız.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi 2019 yılında Erbain yürüyüşünün kültürel rolü hakkında şöyle buyurdu. Eğer İslam ülkelerinin kapasiteleri bir araya toplanırsa, İslam ümmeti ilahi izzetin ne anlama geldiğini gösterir. Muazzam İslam uygarlığını dünya toplumlarına gösterir. Bizim hedefimiz bu olmalıdır ve bu Erbain yürüyüşü, bu hedefin gerçekleşmesi için anlamlı bir araç olabilir.
Hiç şüphesiz toplu halde yaşam ve velayet eksenindeki birlik toplumu daha güçlü kılmaktadır. Bu yüzden Hüseyin-i Erbain'in en önemli kapasitesi İslam toplumlarını birbirine yaklaştırmasıdır. İmam Hüseyin Aleyhisselam'a gönül veren aşıkların Kerbela'ya doğru yürüyüşü, her zaman zulüm ve zorbalığa karşı mücadele edenler, zalimler ve zorbalarla savaşanların birlik oldukları ve tek bir hedefi istediklerini hep bir ağızdan "Zillet bizden uzaktır" haykırdıklarını gösteriyor. Onlar, imamları Hüseyin bin Ali Aleyhisselam'ın velayeti altında, Hüseyin ile dost olmayı kalplerine damgalayıp, İmam Hüseyin Aleyhisselam ile düşman olanlarla düşmanlık ediyorlar.
İslam medeniyeti tüm unsurlarının İslam dinine dayandığı bir medeniyettir. İslam medeniyetinde insanın değeri, takva ve Allah'a itaat üzerine kuruludur. İslam medeniyeti toplumun tüm bireysel ve sosyal boyutlarını ve tüm siyasi, kültürel ve ekonomik yönlerini kapsar. İslam'ın tarih boyunca en önemli medeniyet kapasitelerinden biri Hüseyin-i Erbain'dir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın kıyamı, ilahi olmayan sapkın yolunu Allah'ın doğru yolundan ayırt ederek tanıttı ve İslam medeniyetinin dirilişinde ilham ve örnek oluşturabilirdi.
Medeniyet toplumda kültürün tezahürü ve yaratıcısıdır. Medeniyetin ilerlemesi ve istikrarı kültürün temellerini güçlendirir. Bu kültürlerden biri İslam medeniyetinin yaratılması için birçok kapasite sağlayan Hüseyin-i Erbain yürüyüş kültürüdür. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi açısından İslami uygarlık, İslami nizamın genel çizgisidir. Ve başta Müslümanlar olmak üzere tüm dünya milletlerini zalimlerin egemenliğinden çıkarırken vahiy programları ile İslami nizamı Allah'ın rahmeti sayesinde alır.
Erbain yürüyüşü halkın birliğinin tezahürü, medeniyetin en iyi modelidir. Çünkü Erbain dini simgelerin bir tezahürüdür ve İslam medeniyetinin gerçekleşmesini mümkün kılan birçok medeniyet kapasitesini içinde barındırır. Erbain'de sergilenen vahdet ve birlik tezahürü medeniyetin en iyi modelidir. Aşk yüzünden başkalarına saygı duymak, yüce insani ihlas ve tevazu, aşura mektebi ve mesaj yolunda insanın kendisinden ve malından geçme isteği, İmam Hüseyin aleyhisselam ziyaretçilerinin Allah ve ilahi evliyalara olan aşk ve sevgilerinin göstergeleridir.
Medeni bir toplumun en önemli unsurlarından biri adalet, direniş ve ıslahtır. Adalet tarih boyunca her zaman dünyanın özgür ve mazlum halklarının hayallerinden biri olmuştur. Öyle ki dünyanın pek çok dininde ve farklı törenlerinde adaletin yayılmasına dair görüşler bulunmakta. Hepsi de adalet bayrağı altındaki kurtarıcının dünyayı birlik ve beraberliğe kavuşturacağına inanmaktadır. İslami öğretilerde ve masumların hayatında adalet aramak çok önemlidir. Halkın ihtiyaçlarını sağlamakta adil bir toplum medeni sayılır. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın eylemlerinden biri adaleti sağlamaktı. İmam Hüseyin Aleyhisselam, İslam'ın doğruluğunu ve adaletin uygulanmasını savunmaya çalıştı. O hazret ve yarenleri adaletin sağlanması için canlarını feda ettiler ve Allah dininin yerleşmesine kendi canlarından daha fazla değer verdiler.
Ras Haber internet sitesi genel yayın yönetmeni Avukat Ziya Türkilmaz, Erbain yürüyüşü ve adaletin yayılması hakkında şöyle diyor. Bu Erbain yürüyüşleri insanlığın aydınlık geleceğini, zulmün kökünün kazanıp yeryüzünün adaletle dolacağı, her din, her ırk, her coğrafyadan insanların kardeşlik ve barış içerisinde yaşayacağı dünyaya bir yürüyüştür. Hüseyin Kerbela ve Aşura'nın mesajı, mücadele anlayışı anlaşılmadan yeryüzünde adalet eksenli bir düzen kurmak mümkün değildir. Öyleyse zuhurun hakikat ve zaruretinin anlaşılması için önce Hüseyin'in anlaşılması gerekir.
Sayın Türk Yılmaz sözlerine şöyle devam ediyor. Mustazafların yeryüzündeki bu küresel yürüyüşü sayesinde Hüseyin ve eşsiz ashabının hakkaniyeti, fedakarlıkları, müstekbir emperyalist güçlerle nasıl mücadele edilmesi ve bu uğurda ölümden kopmamak gerektiği başta Müslümanlar olmak üzere dünyanın mustazaf halkların canlaşılacak müstekbirler ve tağutlar hariç tüm dünya halkı Hüseyin aşkıyla hareket edecektir. İşte böyle bir ortamda beklenen adalet güneşi zuhur edecek ve kendisini ben Hüseyin'in oğluyum diye tanıtacaktır. Ve Hüseyin aşıkları özlemini çektikleri dünyanın kurulması için Hüseyin'in oğlunun etrafında toplanacak. Ona yardım edeceklerdir. Küresel Erbain yürüyüşü aslında zuhura doğru bir yürüyüş ve hazırlıktır.
Ey şah-ı düşmanım, kapına ben de gelmişim, alem gelir senin kapına ben de gelmişim. Aşka varım şevki herem, ucalıp gare elem,
gelirim ya Hüseyin, türbeti her derde deva, inadını kismet ağa, gelirim ya Hüseyin. Gözyaşımı silmeyirem, inana bilmeyirem, gelirim ya Hüseyin, her cahının noçeriyem.
Kutsal İslam dininin öğretilerine göre medeniyet için sorunlara karşı ve düşmanlara karşı sabır ve direniş temel bir ilkedir. Nitekim Yüce Allah Nisa suresinin 104. ayetinde şöyle buyuruyor.
Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tehinu fi ibtigâil kavm. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما.
Düşman topluluğunu izlemekte gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı duyuyorsanız kuşkusuz onlar da sizin acı duyduğunuz gibi acı duyuyorlar. Üstelik siz Allah'tan onların ümit edemeyecekleri şeyleri umuyorsunuz. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.
Uygarlığa sebep olan bir başka bileşen ise ıslah veya reformdur. Islah etmek, bir bireyi veya toplumu dini değer ve ilkelerine göre olumlu yönde değiştirmek anlamına gelir. Toplumu ıslah etmenin açık örneklerinden biri, Aşura hareketinde açıkça görülen iyiliği emredip kötülükten sakındırmaktır. Islah etmek, İmam Hüseyin aleyhisselamın Aşura kıyamının temel ve medeniyet inşa eden eksenlerinden biridir. Ve onun en büyük hedefi de dinin ihyasında ve hakikatin tesis edilmesinde görülebilir. İyiliği emredip kötülükten sakındırma şeklinde tezahür eden ıslah çalışmaları, İmam Hüseyin aleyhisselamın hareketini sonsuza kadar hayatta kalma ve geçmiş, şimdiki ve gelecek nesiller için bir eğitimci olma liyakatini vermiştir. Bu yüzden İmam Hüseyin aleyhisselam kıyamı hakkında şöyle buyuruyor. Ben bozgunculuk, ifsat ve zulüm için kıyam etmiyorum. Benim kıyamım emri bil ma'ruf ve nehyanil münker, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmaktır. Allah Resulü ve babam Emirül Mümininin yolunu sürdürmek ve dedemin ümmetini ıslah etmek içindir.
Tahran Radyosu.
Allame Tabatabai bu konuda şöyle diyor: bugünlerde kimi zaman emretmemiz ve sakındırmamızın bir etkisi olmayabilir. Bununla birlikte tarihte başkalarının fıtratlarına dönmelerinde ve hüküm vermelerinde etkili olabilir. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın tarih süreci içerisinde insanların vicdanları gafletten uyansın diye iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma yolunda şehit olması gibi. Binaenaleyh peygamberler ve vasileri hak kaybolup ortadan kalkmasın diye iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma yolunda şehit düşmüşlerdir. Kur'an bu hususta şöyle buyurur: haksız yere peygamberleri öldürüyorlardı. Haksız olarak peygamberlere öldürmeleri sebebiyle geldi. Haksız yere peygamberlerin canlarına kıyanlar. Bu ayeti kerimelerden insanın kimi zaman iyiliği emretmekte şehadet hududuna kadar ilerleyebileceği anlaşılmaktadır.
Hiç şüphesiz Erbain bu birlik ve dayanışmayı sergilemek için güzel bir sahnedir. Bu sahnede sadece Müslümanlar değil, herhangi bir inanç, din ve mezhepten özgürlük arayan herkes, insanlık onurunu ve şerefini geri kazanmanın belirli bir dinle ilgisi olmadığının farkındadır. Erbain'de insanlar İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın ekseni etrafında toplanır ve bu şanlı yürüyüş büyük ve evrensel bir medeniyeti ifa eder. Bu nedenle İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın yoluna ve hareketine inanan Müslümanlar Erbain yürüyüşüne adım atar ve dünya ile konuşma kapılarını açarlar. Aslında Erbain'in yürüyüş yolu merkezi İmam Hüseyin'in mesajı olan adalet, barış, huzur olan dinler arası diyalog için bir yer haline gelmiştir. Sohbetimizin bu bölümünde Hatay Ehl-i Beyt Dayanışma ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Sayın Ali Yeral'ın görüşlerini sizlere aktarmak istiyoruz.
Bütün İranlı ve Ehl-i Beyt dostu kardeşlerimize taziyelerimi arz ediyorum. Malumunuz Ehl-i Beyt imamları aleyhissalatü vesselam efendilerimiz buyurmuştur ki: اتخذتم باليمين وتعفير الجبين والجهر بسم الله الرحمن الرحيم وزيارة الأربعين هي من علامات المؤمنين. Yani namazda Bismillahirrahmanirrahim'i sesli okumak, namazdan sonra yüzü Allah rızası için yerlere sürtmek, sağ elle gümüş yüzük erkeklerin takınması ve Erbain ziyaretinde bulunması ehli imanın nişanındandır. Ehli beytin, ehli imanın özelliklerindendir. Biz de ehli iman olarak, ehli beyt olarak İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin özellikle 10 Muharrem'den sonra Erbain'e denk gelen 20 Safer'de onun ziyaretinde bulunmak bütün İslam aleminin, bütün iman aleminin büyük bir sabırsızlıkla beklediği, rüyasını gördüğü en büyük değerlerdendir. Lebbeyke ya Hüseyin demek için Mukaddes Kerbela toprağında bulunması, dayanışma içerisinde bulunması, yüz binlerin, milyonların orada toplanması gerçekten insanlık aleminin ders alması gereken, ibret alması gereken bir değerdir. Çünkü nice seneler, nice yıllar geçmiştir ki özellikle Emeviler döneminde, Abbasiler döneminde, Osmanlılar döneminde, Mel'un Saddam Hüseyin döneminde ehli imanın, ehli beyt aşıkları ve yaranlarının özellikle İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ziyaretinden mahrum edilmek istenmiştir. Bütün bunlara rağmen ehli iman buyurmuştur ki لو قطعتم يميني إني أدافع أبدا عن ديني Yani elimizi de kesseniz, başımızı da kesseniz, parmağımızı da kesseniz, Kerbela ziyareti için bizden birer altın da almak isteseniz, biz son damlasına kadar İmam Hüseyin'in ve Ehl-i Beyt'in yolundan hiçbir şekilde ayrılmayacağız diye. Çünkü İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Erba'in ziyaretinde ilk bulunan biliyorsunuz Cabir bin Abdullah Radvanullahi Aleyh Efendimiz'dir. Ehl-i Beyt'in çok önemli yaranlarındandır. Hem İmam Seccad, İmam Ali Zeynel Abidin hem de bütün Ehl-i Beyt imamlarımız ondan sonra bütün zorluklara, bütün ağır şartlara rağmen Ehl-i Beyt yaranlarının bu tecdidi beyat dediğimiz yani İmam Hüseyin ve Ehl-i Beyt'e biat tazelemesi konusunda bulunmak için Şialarına, etbalarına, aşıklarına bunu ısrarla tavsiye etmişlerdir. Temennimiz inşallah bütün zorlukların, bütün musibetlerin, İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin, Muhammed ve Ali Muhammed'in yüzü suyu hürmetine hem İranlı kardeşlerimizden, hem Iraklı kardeşlerimizden, hem de bütün dünya üzerindeki insan kardeşlerimizden def edilmesi, artık bütün dünya Ehl-i Beyt aşıklarının severek ve bütün şartlarda bir araya gelerek İmam Hüseyin'in mukaddes hareminde toplanması ve lebbeyke ya Hüseyin nidalarının Kerbela'dan dünyanın kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına kadar yankılanmasıdır. Biz daha önce de şükürler olsun ki İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in birkaç defa ziyaretiyle müşerref olduk. Orayı tarif etmek tabii ki mümkün değildir. Dünyanın adeta bütün mustazafları, bütün müminleri oradaydı. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Acemi, Beyaz'ı, Siyah'ı, efendim yaşlısı, çocuğu, kadını, erkeği. Dünyanın hemen hemen bütün ülkelerinden, kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına. Bütün renkleri, bütün ideolojileri, bütün farklı meşrepleri orada görmek mümkündür. Hiçbir şeyin olmaması, olayların olmaması, mukaddes Kabe'nin etrafında her yıl Hacc-ı Şerif'te 1-2 milyon bulunurken İmam Hüseyin Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ve hiçbir devletin üstlenmemesine rağmen herkesin kendi imkanıyla orada 25 milyon 30 milyon civarında insanın toplanması, o mukaddes ziyarette bulunması ve oradaki kardeşlerimizin bunların sadece Allah rızası için innema mut'imukum li vecihillah la nuridu minkum cezaen ve la şükura yemek, içmek, barınmak, temizlenme ihtiyacının karşılanması, bütün dünya insanlığının ibretle izlemesi ve ondan ders çıkarması gereken bir konudur.
Ey şehid evran oğul ya Hüseyin va Hüseyin. Ey şehid evran oğul ya Hüseyin va Hüseyin. Ümmete kurban oğul ya Hüseyin va Hüseyin. Ümmete kurban oğul ya Hüseyin va Hüseyin. Ecelep bak ey Hüseyin oğul hançeri. Ah Hüseyin va Hüseyin. Ciddi peygamberi ah Hüseyin ah Hüseyin. Başladı cin peykeri ah Hüseyin ah Hüseyin. Doğradı üdvan oğul ya Hüseyin vah Hüseyin. Oldu karanlık hava ah Hüseyin ah Hüseyin. Titredi erşi kuda ah Hüseyin ah Hüseyin. Kesti çüşümrü dega ah Hüseyin ah Hüseyin. Başını davran oğul ah Hüseyin ah Hüseyin.
Köylerde da Hüseyin'a, Heydar da Edip Nola, Peygamber da Hüseyin'a. Zeynep de yaraları başına kamara salıp dedi, Yastazlı grup Fatime'ye Ezhar Hüseyin'a. Yastazlı grup Fatime'ye Ezhar Hüseyin'a. Lekalabak Hüseyin, Lekalabak Hüseyin.
Muhterem dinleyiciler, Erbayn ile ilgili sohbetimizin sonunda Aşura ziyaretinin çok anlamlı bölümlerinden birini paylaşmak istiyoruz. Allah'ım, hayatımı Muhammed ve ailesinin hayatı gibi, ölümümü Muhammed ve ailesinin ölümü gibi eyle. Erbayn ziyaretinin bu bölümü bize hayatın yönünü belirtiyor ve gerçek saadet kıblesini gösteriyor. Bize nasıl olmamız gerektiğini, kimlere iktida etmemiz gerektiğini ve unvan, mevki, liderlik, güç, zenginlik ve hava ve hevesi gibi hayali ve yanıltıcı kıblelerin nasıl yok edileceğini öğretiyor. İmam Hüseyin Aleyhisselam'ın tavrı ve karakteri, tüm kişisel, sosyal, kültürel, siyasi, askeri ve ekonomik işleri denetleyecek şekildedir. İnsanın ve toplumun eğitiminde hiçbir noktayı ihmal etmezken, insanın maddi ve manevi gelişiminde de rol oynar.
Değerli dinleyiciler, İslam kültüründe Erbayn gününün önemi üzerine hazırlamış olduğumuz sohbetimizi dinlediniz.
Programımızın sonunda www.parsude.com üzerinden takip edebileceğinizi ve görüş isteklerinizi turkish@wes.irib.ir adresinden de iletebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Muhterem dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde adlı programımızın bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümde Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 598 sayılı kararının kabul edilmesi ve dayatılan savaşın son bulması ile sonuçlanan olayları gözden geçirdik ve imamın eşinin bu konudaki bazı anılarına değindik. Bu bölümde imamın eşinin anılarına dayanarak İmam Hümeyni'nin vefatıyla sonuçlanan olayları size aktarmak istiyoruz. Birlikte dinleyelim.
Nevruz Bayramı 1368 yılının başlaması İran halkı için garip ve heyecana ve tecelliye sahipti. Çünkü 8 yıl süren dayatılan savaşın ardından bu ülkenin savaş ateşi içinde yanmadığı ilk yıl başlangıcıydı. Ve halk savaşın son bulmasıyla ülkede kalkınma çağının başlamasını umuyordu. Ayrıca Hicri Şemsi 1368 yılının Nevruz Bayramı günleri Şaban bayramlarına denk gelmişti. Halk İmam Hüseyin aleyhisselam, Hazreti Abbas aleyhisselam, Hazreti Seccad aleyhisselamın doğum günü kutlamaları için sokakları ve caddeleri süslemişti ve Hazreti Mehdi aleyhisselamın doğum gününü bekliyordu. Bundan önceki yılların geleneğine göre halk yeni yılın başlamasını tebrik etme mesajını imamın dilinden duyacaktı.
Bundan birkaç gün önce İran Radyo ve Televizyon Kurumu imamın işinin kolaylaşması için mesajın kaydedilmesi ve yeni yılın başlaması sırasında canlı mesaj olarak radyo ve televizyondan yayınlanmasını önermişti. Ancak imam bu öneriyi reddetti ve şöyle dedi: "Hayatta olursam kendim tebrik ederim. Hayatta olmazsam da bu iş bir sonraki liderin ya da liderlik konseyinin sorumluluğu olacaktır." İmamın vefat etmesinden sonra eşi imam hakkında şunları söyledi: "O, radyo ve televizyon kurumunun onun kaydedilmiş mesajını canlı mesaj olarak yayınlaması kadar az olan bu miktarda dahi halka karşı dürüst olmamayı, yalancı olmayı istemezdi. Halk kutlaması ve sevinciyle beraber yeni gelen başlamasına rağmen imamın ailesi yılın ilk günlerinde mutlu günler geçirmiyordu."
İmam hastalık geçiriyordu ve çok endişeliydi. İmamın eşi şöyle anlatıyor: "Birkaç gündü imamı her zamankinden daha güçsüz gördüm ve benim gözümden uzak 2-3 gündür Cemaran kliniğine gittiğini fark ettim. Beyefendi, neden kliniğe gidiyorsunuz? Sizin ne işiniz var orada?" dedim. İmam, "Eziyet. Benim röntgenimi çekiyorlar," diye buyurdu. İmama, "Size ne olmuş ki?" diye sordum. İmam, "Midem kanayalı birkaç gün oldu," diye buyurdu. Çok üzüldüm. "Neden bana söylemediniz?" dedim. Ve imam bir şey söylemedi.
İmamın özel doktoru, Doktor Arefi, imamın rahatsızlığından haberdar oldu ve o danışmanları ile beraber imamın karın ve mide bölgesindeki mevcut rahatsızlığı incelemeye koyuldular. İmamın eşi, sağlık ekibi tarafından imamın tedavi edilmesine başlamasını şöyle anlatıyor: "Tekrar röntgen çekmeler başladı ve beyefendiyi video çekme cihazı altında beklettikleri belli olan bir günde yorgun argın eve döndü. Ona çok zor geçeceğini anladım. Çünkü birkaç yıl önce kendim de muayene olmuştum ve bu muayenelere tahammül etmenin ne kadar zor olduğunu biliyordum."
İmam, "Üzülmesin diye inşallah bir şey yok ve çabucak iyileşirsiniz," dedim. Tabii basit bir karın ağrısının, hatta geçici kanamanın doktorların dikkatini bu kadar çekmemesi ve defalarca muayene olmaması gerektiğini tahmin ediyordum. İmam artık cevap vermedi ve öğle yemeği zamanı olduğu için hazırlanan yemekten 2-3 çorba kaşığı yedi ve dinlenmek için odasına gitti.
Hekimlerin muayeneleri imamın ameliyat olmasını gerektiren kararla sonuçlandı. İmamın eşi, imamın ameliyat olmasına karşıydı. Çünkü vücudu çok güçsüz olmuştu ve Hatice, imamın vücudunun bu ameliyata katlanamayacağı ihtimali konusunda endişeliydi. "İmamın genel durumundan haberdardım. Ameliyata gerek yok," dedim ve Ahmetciğimden, sağlık ekibinden bu ameliyattan vazgeçilmesini istemesini istedim ve imama, "Siz çok güçsüzsünüz ve ameliyata tahammülünüz yoktur," dedim. İmam şöyle dedi: "Ne yapayım? Onların hepsi ameliyat olması gerekiyor," diyor. İmamın oğlu Hacı Ahmet Bey, doktorların ameliyattan vazgeçmesi için annenin isteğine tepki olarak imamın eşinin gücenmesine neden olan sadece acı bir gülümseme ile yetinmişti. Ahmetciğimin olumlu ya da olumsuz yanıt vermemesi pek hoşuma gitmedi. Tabii ben bunu belli etmedim çünkü genellikle sessizlik ehliyim.
Sonunda testlerin yapılmasından bir gün sonra doktorlar imamdan ertesi gün onu yatırmaları ve ameliyat etmeleri için izin aldılar. İmam bu ameliyatın yapılmasına pek razı değildi. Ancak hekimlerin görüşüne teslimdi. Yemek yemek için imam pek iştahı olmadığı halde sonuncu akşam yemeğini eşinin yanında yedi. İmamın eşi sonuncu akşam yemeğin macerasını şöyle anlatıyor: "Bu gece evimizde kimse yoktu. Ben ve imam vardık. Akşam yemeği yemeden önce Ahmet Bey ve eşi geldi. Onlar konuştular ve gittiler. Akşam yemeği yeme sırasında kimse yoktu. Benim de yemek için pek iştahım yoktu. Pişirmiş olduğum bozbaştan bir iki lokma yedim ve imam da ekmek, yoğurt ve salatalık yiyordu.
Akşam yemeği yendikten sonra imamın geleninin erkek kardeşi Doktor Abdülhüseyin Tabatabai girdi. O imama hastaneye kadar eşlik etmeye hazırdı. Gitme sırasında şöyle dedim: "Beyefendi, sizi Allah'a ısmarladım." İmam odasından çıktı ve bana "odanın kapısını kilitleyin ve anahtarını alın" dedi. İmam hastaneye giderken 60 yıla yakın bir sürede hayatının tüm iniş çıkışlarında kendisinin yarı ve yoldaşı olan değerli eşinden helallik istedi ve hastaneye gitti. İmamın eşi şöyle anlatıyor: "Biz gençlikten beri birlikteydik ve 60 yıl süreyle ortak hayatımız vardı. Bazen birbirimize gücenebilirdik ama imam tekrar tekrar bana benden razı ol diyordu." İmam Doktor Tabatabai ile birlikte hastaneye gitti ve eşine terk etti. İmam Abdülhüseyin Bey'in el bileğine tutmuşken o kadar hızlı gitti ki ben ona ulaşmadım. Ben kliniğin kapısının yakınındayken imamın merdivenlerden indi ve bana "hoşça kal hanım" dedi. "Ben sizi Allah'a ısmarladım. Allah yar ve yardımcınız olsun" dedim. İmam Abdülhüseyin ile birlikte kliniğin içerisine gitti ve ben ile Fatıma geri döndük.
Tahran Radyosu.
İmamın hastaneye yatırılmasından vefatına kadar 2 hafta sürdü. 31 Ordubehiş tarihinde yaklaşık saat 9'da imam akşam ve yatsı namazını kıldıktan sonra ona bir ünite kan enjekte edildi ve sağlık ekibi üyelerinden biri olan Doktor Hişmetullah Rençber imamı ameliyat için hazırlamak üzere yaklaşık saat 10'da imamın odasına gitti.
İmamın yatırıldığı odaya imamın ziyaret edilmesinin yasak olduğu günlerde yakınları onu görebilsin diye daha önceden kamera monte edilmişti. Saat 10.30 sularında mideden örnek alınma ve endoskopi işlemi başladı ve odada sağlık ekibinden başka hiç kimsenin kalmaması gerekiyordu. Ancak yan odada doktorların işinin tüm aşamaları görülebilirdi. Doktorlar imamın baskıya tahammül ederek kalbinin sorun yaşamaması ve duraksamaya uğramaması konusunda endişeliydi. İmamın kalp monitörü onun tahammülünü gösteriyordu. Bu önlemlerle ameliyat günü geldi. Tüm tanıdıklar ve ailenin üyeleri de dua etmeye başlamıştı ve bu sıralarda imamın eşi zor günler ve anlar geçiriyordu. O sabır ve tahammül efsanesiydi ve bu zor koşullarda başkaları için bir örnekti. İmam ameliyattan ve ameliyat öncesindeki ve sonrasındaki muayeneler ve bakımlardan kaynaklanan ağrı ve çileye katlanıyordu ve bu çok zor baskı ve ağrıda dua etmeyi ve namaz kılmayı ihmal etmiyordu.
Bu sahneleri görmek imamın eşi için de çok zordu. Özellikle imamın eşinin beli ağrıyordu ve mutlak dinlenmeye ihtiyacı vardı. Tüm bunlara rağmen bu 2 hafta boyunca düzenli olarak imamı ziyaret etmeye gelirdi. Eşinin ağrısının miktarından haberdar olan imam, eşinden kendisini ziyaret etmeye gelmemesini istedi. Ancak eşi, imamı, mukaddesatını ve hayat yoldaşını yalnız bırakmak istemiyordu ve bazen tekerlekli sandalyeye oturarak kendisini imama ulaştırır ve onunla buluşurdu.
İmam hayatının son günlerine kadar özellikle hastanede yattığı zor günlerde gece teheccüdü ve dini farzları yerine getirmeye bağlı olmasının yanı sıra İran ve dünya haberlerini radyodan dinlemeye ve meselelerden haberdar olmaya çalışırdı. Hastanede yattığı sonucu günlerde imamın hayatının güneşinin batışına dair işaretler görülüyordu. Bu günlerde imamın eşi imama şöyle dedi: "Şimdiye kadar gittiğiniz her yere ben de sizin ile geldim. O zaman cennete gittiğinde beni de yanına al." İmam Hatice'nin bu isteğine yanıt olarak gülümseyip şöyle demişti: "Her zaman yanında olduğunuz için ellerinize sağlık. Ancak orada herkes amelleriyle baş başadır."
Değerli dinleyiciler, İmam Hümeyni Mektebi'nde isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Gelecek sohbetimizde imamın vefatıyla sonuçlanan olayların başka bir bölümünü sizlere anlatacağız.
Bizi www.parsude.ir üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@wiz.irib.ir'e gönderebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. Hüseyin Erbay'ın yürüyüşüne katılamayanların Tahran'daki 14 kilometrelik yürüyüşü başladı. İstanbul'da İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian onuruna dostluk ve işbirliği toplantısı düzenlendi. İran İslam Cumhuriyeti Gümrüğü son 5 ayda yurt dışına tarım ürünleri ihracatında %33 artış yaşandığını açıkladı. İran Şerif Teknik Üniversitesi öğrencisi Emir Muhammed Bahtiyari, Uluslararası Mucitler Federasyonu'nun 4. Uluslararası Buluş ve İnovasyon Yarışması'nda gümüş madalya kazanarak ikinci oldu. Dünya Direniş Alimleri Birliği Başkanı İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam Birliği'nin tesis edilmesindeki rolünü takdir etti. Nijerya İslami Hareketi lideri yaptığı açıklamada Aksa Tufanı operasyonu sayesinde Siyonist rejimin gerileme yoluna girdiğini vurguladı. Siyonist rejimin eski savaş bakanı yaptığı açıklamada bu rejim Lübnan Hizbullah füzelerine karşı koymada başarısız oldu dedi. Gazze şeridinde son 24 saatte 71 Filistinli daha şehit oldu. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantra Iraner Bishwakarjokromer Bangla Unushthane apnader shagoto janacchi.
Yeah. এখন শুনবেন সুরা আলে ইমরানের ২৬ ও ২৭ নম্বর আয়াতের তিলাওয়াত ও তর্জমা।
আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম। بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم